Ayrım 2.
19. yüzyılın ilk üç çeyreğinde demokratikleşme hareketinin hazırlayıcısı olarak kabul edebileceğimiz bir dizi devinim, yönetim ve toplumda yer almıştır. Bütün bu devinimler Batı kurumlarının, değerlerinin ve bunlara paralel özlemlerin topluma yerleştirilmesine yöneliktir. Kuşkusuz devinimler tek yönlü bir etkileşimin sonucu kabul edilmemelidir. Her aşamada varılan somut düzey kendinden sonrakileri belirlemektedir. Söz konusu devinimleri iki grup altında incelememizde yarar vardır. Birinci grupta yasal çerçevenin oluşturulmasına yönelik dönüşümler ele alınacaktır. Bu dönüşümlere Osmanlılar İslahat Hareketi adını vermişlerdir. İkinci grupta ise Batı kültürünün Osmanlı aydını üzerindeki etkisini ve bu etkinin somut sonucu olan Yeni Osmanlılar Hareketi ele alınıp değerlendirilecektir. Bu iki olgu 1876 Anayasası'na uzanan yoldaki en önemli işaret taşlarıdır. 1. Yasal çerçeveyi oluşturan dönüşümler. Tarih kitaplarında İslahat dönemi diye adlandırılan ve 18. yüzyılın son çeyreği ile başlayan dönem, bir yerde batılılaşma hareketlerinin yer aldığı zaman aralığıdır. İslahat ve batılılaşma birbirlerinin eş anlamlısı gibi kullanılmaktadır. Profesör N. Berkes, İslahat hareketlerinin batılılaşma değil, yenileşme olduğu savını ileri sürmekteyse de bu sav her hareket için kolaylıkla söylenemez. Berkes, çağdaşlaşma deyimini kullanırken tüm sorunu geleneksellik ile yenileşme arasındaki çatışmaya indirgemekte, hatta din ve dünya işlerini ayırma davasını mihver almaktadır. Ve Türkçe'ye girmemiş olan başka bir sözcük, sekülerizm sözcüğü, bu çağdaşlaşma sözcüğüne hem anlam hem köken açısından daha yakındır. Hatta onun tam karşılığıdır diye açıklayıcı ilavede bulunmaktadır. Olay kuşkusuz Osmanlı İmparatorluğu'nda geleneksellik ile yenilik çatışmasına indirilebilir. Matbaa mı, el yazısı mı, sanayi mi, küçük üreticilik mi, teolojik eğitim mi, pozitif eğitim mi gibi çarpıcı sorularla somutta savunulabilir. Bu nitelikteki sorulara verilecek cevaplarda rasyonel insanın tartışacağı bir nokta yoktur. Ne var ki geleneksele karşı yeni savunulurken söz konusu yeni adına ne varsa tarih sahnesinde yerini almakta olan bir sınıfın simgesini taşıdığı da gözden ırak tutulmamalıdır. Varılan çizgi şudur. Osmanlı İmparatorluğu ve hatta Türkiye batılılaşma, çağdaşlaşma denilen soyut kavramlara yol alırken somutta kapitalistleşmiştir. Bu yadsınmamalıdır. Batı Avrupa burjuvazisinin yasal çerçeveleri kendi çıkarlarına yönelik düzenleme çabalarının arkasında önce iktidarı, egemenliği paylaşmak, sonra da devir almak amacı yatar. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ve daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'ndeki anayasal gelişim ve değişimlerin de temelinde aynı sınıfsal amaç gizlenmektedir. Konum yasal çerçeveyi egemenliğin paylaşımı biçiminde değiştirme olunca, anayasa oluşumuna yönelik dönüşümler 18. yüzyılın son dönemlerinden itibaren başlamıştır demek yanlış bir yaklaşım olmayacaktır. Egemenliğin paylaşımını içeren dönüşümleri şu sırayla ele alabiliriz. A. Şerri Hüccet. B. Senedi İttifak. C. Tanzimat. D. Tanzimattan sonraki islahatlar. A. Şerri Hüccet. Bu deyimi şer'i sözleşme olarak Türkçeleştirebiliriz. Bu şer'i sözleşme, Padişah 4. Mustafa'nın tahta çıkışında Nizam-ı Cedid'in kaldırılması sırasında sultanla kulları arasında kurulacak yeni ilişkilerin ana koşullarını belirleyen bir nevi ant niteliğindedir. Şer'i sözleşmenin 1 ve 2. maddeleri Yeniçerilerin öncülüğü ile gerçekleşen ayaklanmanın ve bu ayaklanma sonucu Nizam-ı Cedid'in ortadan kaldırılmasının gerekçelerini sergilemektedir. Üçüncü madde, ulemanın eylemlerine ilişkin hükümleri getirmektedir. Maddeye göre, ulema arasında dinimizin gereği olan bilinenin uygulanması, istenmeyenin önlenmesi kuralına aykırı gelmek eğilimi, devlet adamları arasında şeriat ve kanuna uymayan işlere girişime, kalkma gibi haller görüldüğü için bundan böyle bunların ordu isteklerine uygun, doğruya yönelmiş yolda gitmelerini sağlamak gerekir. Hüccetin son maddesi ise ordunun devlet işlerine karışmayacağına dairdir. Şer'i sözleşme incelendiği zaman sultanın kullarına karşı egemenliğin paylaşılmasına yönelik bazı ciddi sözler verdiği görülmektedir. Bir kere bilinenin uygulanması istenmeyenin önlenmesi yaklaşımı, sultanın iradesi dışında bir iradenin varlığına işarettir. İstenmeyenin uygulanması deyimi ister istemez kim ya da kimler tarafından istenmeyen deyimini getirmektedir. Bu noktada söz konusu iradenin halkın iradesi olduğu belli belirsiz anlaşılmaktadır. Bu iradenin isteği doğrultusunda bir takım işlerin yapılması ise gene aynı sözleşme tarafından ordunun gözetimine bırakılmış. Şer'i sözleşmenin yasal gücü olup olmadığı çok tartışılmıştır. Bizim bu noktalar üzerinde tekrar dönüp bazı biçim sorunlarını yeniden gözler önüne sermeye niyetimiz yok. Araştırmamız açısından şer'i hüccetin egemenliğin paylaşımına yönelik ilk adımlardan biri olduğu noktasının altının çizilmesi yeterli. B. Senedi ittifak, şer'i sözleşmeye oranla daha geniş ve etkili bir egemenlik paylaşımı belgesidir. 17. yüzyılın hareketli ayaklanma yıllarından sonra Anadolu ve Rumeli'de ağalar, beyler ve bunun gibi küçük bir anlamda otonom beylikler kurmuşlardı. Alemdar vakası bu beylerin gücü ve etkisi hakkında Osmanlı ileri gelenlerine ve aydınına önemli ipuçları verdi. Ayan, derebeyi ve beylerin daha genel bir deyimle Osmanlı toprakları içindeki hanedanları yetki ve hakları ile merkezi hükümet arasındaki ilişkilerini belirlemek amacıyla bir meşveret meclisinin toplanmasına karar verildi. Ayan'dan Sadrazam Mustafa Paşa toplanan meclisi açarak amacını açıkladı. Söylenenlere bakılırsa tartışmalar çok sert ve uzun sürmüş ve sonunda Senede İttifak denilen belge imzalanmıştır. Belgenin giriş bölümü şer-i hüccet gibi gerekçeyi içermekteydi. Kabul edilen ilkeleri şöyle özetlememiz mümkündür. Hanedan diye adlandırılan beyler Osmanlı padişahının egemenliğini ve yasa yapıcılığını kabul etmişlerdir. Gene bu beyler padişahın yasa ve emirlerinin bir yürütme organı tarafından uygulanacağını, yürütme organı olarak gözüken sadrazamlık makamına karşı bu nedenle kimsenin karşı bir eylemde bulunmayacağı ilkesini benimsemişlerdir. Nihayet hanedanın hak doğrultusunda olmayan yasa ve emirlere karşı bir direnme hakkının doğması da gene senette kabul edilmiştir. Ne var ki yasama, yürütme ve hanedanlar arasında kurulan bu dengenin sağlanması ve denetlenmesini izleyecek bir organın kurulması senette yer almamaktaydı. Bu eksiklik senedin ciddiyetten yoksun olduğu kanısını vermektedir. Nitekim onca hanedan arasından ancak dördü senedi imzalamıştır. Buna karşın aynı senede imza koyan bürokrat sayısı 21'dir. Biçimsel olarak incelendiğinde senede aralarında bir sözleşmenin oluşturduğu tarafların yani padişah ve hanedanın itibar etmediği görülmektedir. Buna karşın bürokratlar senede çok önem vermişlerdir. Tüm eksikliklere karşın bu senet anayasal düzene yönelik atılmış önemli bir adımdır ve Osmanlı padişahının egemenliğinin paylaşılabileceği bu senetle belgelenmiştir. Diğer yandan da bürokrasi yürütme gücünün üstünlüğünü bu belgeyle gündeme getirmiştir. Senedi zorunlu olarak kabul eden II. Mahmut, padişah olduğu süre içerisinde monarşik mutlakiyete yönelik tavrını pekiştirerek senedi kısa sürede etkisiz bir kağıt parçası haline indirgemiştir. Ne var ki bu duruma karşın senet, Türk anayasa hukuku açısından önemli bir dönemeç olma niteliğini bugün de muhafaza etmektedir. Bir de senedin fiilen hükümsüz kalmasına karşın bürokratların yürütme erkindeki etkinliklerini gittikçe artırarak devam ettirdiklerine de işaret edelim. C. Tanzimat, Osmanlı padişahının egemenliğini sınırlayan ve bu sınırlamayı tüm halka duyuran ilk belgedir. Tanzimat, Büyük Reşit Paşa'nın öncülüğünde hazırlanmıştır. Hazırlanışında Batı Avrupa ülkelerinin etkisi açıktır. Tanzimat belgesini 1838 İngiliz ticaret anlaşmasını tamamlayan Avrupa burjuvazisinin Osmanlı ülkesi içerisindeki eylemlerini güvence altına alan bir yasal çerçeve gibi kabul etmek yanlış olmaz. Tanzimat bir anlamda Mehmet Ali Paşa sorununa karşı Osmanlı bürokratının padişah çevresinde kenetlenerek yeni bir düzen kurma çabasıdır. Bürokrasi böylece kendi geleceğini İngiltere gibi Avrupa güçlerinin garantisi altına sokmuş olmayı hesaplamaktaydı. Nitekim Tanzimat'a ilişkin ilk yazılı belge Reşit Paşa'nın daha 2. Mahmut zamanında 12 Ağustos 1839'da İngiliz Dışişleri Bakanı Palmerston'a gönderdiği muhtıradır. Reşit Paşa Fransızca yazılan bu muhtırada düşündüğü reformun bir sistem, immeblend, etabliyi gerçekleştirmek olduğunu bu üç sözcükle özetlemişti. Reşit Paşa'nın amacı, yazışmalarından anlaşıldığı gibi yönetim yani bürokrasi üzerindeki padişahın yetkisini kısıtlamaktır. Bu Avrupa kapitalizmi tarafından da istenmektedir. İsteklerin bileşkesi ortak olduğu için Tanzimat Fermanı ortaya çıkabilmiştir. Abdülmecit de kendinden önceki padişah gibi Darboğaz'ı geçtikten sonra ortadan kaldırırım niyetiyle fermanı kabul etmiştir. Ama bu kere Darboğaz'ı yaratan Avrupa kapitalizmi olduğu için Tanzimat'ın getirdiği ilkeler daha da gelişip genişleyerek sürüp gitmiştir. Tanzimat bildirgesinde üç temel nokta vardır. Padişahın kendi egemenlik hakkını sınırlaması. Kişiye bağlı can, mal ve onur korurluğu haklarının padişahın egemenlik alanından çıkarılıp yasal düzenlemelere bağlanması. Yürütmenin mevada esasiye olarak nitelenen ilkeler uyarınca düzenlenecek yasalarla çalışması. Bu üç ilke, yasama, yürütme ve yargı organlarının ayrılığını gidermeye yönelik ya da ancak bu organların özerkliği oranında etkin bir biçimde uygulanabilecek ilkelerdir. Aslında Tanzimat bildirgesinin en kapalı yanı yürütmeyi bağlayacak mevada esasiyenin nelerden oluştuğu noktasıdır. Yüksek Şura'nın bir protokolü söz konusu mevada esasiye şöyle belirler. Devlet yönetimi yeni kanunlara göre düzenlenecektir. Bu kanunlar şeriata uygun olacaktır. Bu kanunların amacı sayılan üç hakkın, can, mal, onurun korunması hakları, dokunulmazlığını sağlamak olacaktır. Bu kanunlar din farkı gözetmeksizin bütün Osmanlı tebaasına eşitlikle uygulanacaktır. Hükümdar bunlara aykırı eylemlerde bulunmayacağına söz verecektir. Tanzimat bildirgesinin getirdiği yeni kurumlardan biri de yasama görevini yerine getirecek sürekli meclislerin kurulmasını öngörmesidir. Bu meclislerin üyeleri asker, sivil, bürokrasi ve ulemalardır. Böylece yasama açısından da bürokrasi belirli bir ağırlığa sahip olmuştur. Kısacası Senedi İttifak'ta Ayan ve diğer hanedanlarla hükümdar arasında yapılan sözleşme bu kere hükümet ile hükümdar arasında gerçekleşmiştir. Hükümet ise merkezi bürokrasinin üst organı olduğu için Tanzimat bildirgesindeki egemenlik paylaşımı hükümdar ile bürokrasi arasındadır. Tanzimat bildirgesi getirdiği yeni yaklaşımlara karşın istenilen dengenin bozulması halinde ortaya çıkacak sorunların merciğini belirtmemektedir. Şeriat hemen her konuda yol gösterici, çerçeve, yasa anlamında ise de uygulama bu çerçeve yasanın yetersizliğini ortaya koymuştur. Bu nedenle 1850'den sonra yeni ıslahat bildirgeleri yayınlanmış, boşluklar doldurulmaya çalışılmıştır. Bu yeni ıslahat dalgasının başlamasının en önde gelen nedeni, Kırım Savaşı'ndan sonra Batı Avrupa ülkelerinin Tanzimat bildirgesiyle vaat edilen reformların gerçekleşmemesinden ötürü yaptıkları baskılardır. 1856 ıslahat fermanı, Sadrazam, Dışişleri Bakanı, Şeyhülislam ve Batı Avrupa devletlerinin temsilcilerinin katıldığı bir dizi tartışmalı toplantı sonunda yayınlandı. Bu ferman 1839 Tanzimat bildirgesinden bağımsız düşünülemez. Tanzimat bildirgesinde ileri sürülen vaatlerin gerçekleşmesine ilişkin bir dizi somut tedbirleri içerir. Bu tedbirlerin başlıcaları şöyle sıralanabilir. Bütçe yapılması, bir bankanın kurulması, ekonomik kalkınma için Avrupa sermayesi ile o ülkelerin yetkili uzmanlarının çağrılması, karma mahkemelerin kurulması. Bu somut tedbirler Osmanlı ıslahatlarının ekonomik bağımlılığı pekiştiren birer çerçeve oldukları konusundaki kanılarımızı pekiştirmektedir. 1856 fermanı, yerel yönetimler, cemaat meclislerinde halkın temsil edilmesi düşüncesini tartışmaya başlayan ilk resmi bildirgedir. Fakat bu temsil sistemi o günün koşulları içerisinde Müslüman halktan çok Müslüman olmayan teba için etkendi. Bu özelliğinden ötürü 1856 ıslahatı için dışa dönük Hristiyanlara yönelik ıslahat da denmektedir. Diğer yandan Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan değişik uluslardan oluşan tebaayı Osmanlılık denilen soyut ve açık olmayan bir ulus duygusu çevresinde toplama çabası da bu ıslahat fermanında gündeme getirilmiştir. Kısa kısa değinmelerimizden de anlaşılacağı üzere 1856 ıslahatı Osmanlıların ekonomik, kültürel ve toplumsal dışa bağımlılığını daha da arttıran bir yapıdadır. Kırım Savaşı galipleri, Batı Avrupa ülkelerinin de istediği budur. 1856 ıslahat bildirgesinden sonra alınan bir dizi karar ve yürürlüğe konulan yasalar da Tanzimat'tan itibaren bütün ıslahat hareketlerinin şaşmaz doğrultusundadır. Bu dönüşümlerden en önemlisini sıralayalım. 1858 Arazi Yasası. Bu yasa 17. yüzyıldan beri beyler, ayanlar ya da güçlü çiftçiler tarafından gasp edilen topraklar üzerindeki mülkiyet hakkını güvenceye almakta. Miri toprakların özel mülke dönüştürülmesi sürecini kolaylaştıracak hükümleri getirmekteydi. Bu durumu ile yasa büyük toprak sahipliğini destekleyen bir niteliğe sahiptir. İl yasaları. Bu yasalar yerel yönetime yönelik bir dizi dönüşümü getiren yasalardır. Bu dönüşümler açısından iki önemli çelişkinin oynadığı role işaret etmekte yarar vardır. Bu çelişkilerden birincisi yerel bürokrasi ile büyük toprak sahiplerinin arasındaki kutuplaşmadır. Diğeri ise yerel ulusçu akımları destekleyerek Osmanlı İmparatorluğunu sultası altına almak isteyen dış güçlerle Osmanlı yönetimi arasındaki çelişkidir. Kuşkusuz bu çelişkilerde dış dinamikler belirleyici olmaktadır. Nitekim yerel yönetimde gündeme getirilen il meclisleri, meclis üyesi olmayı ve seçmeyi içeren geniş kısıtlamalara sahip olmakla birlikte merkezi ve yerel bürokrasinin yetkilerine indirilmiş bir darbe sayılabilir. Dış dinamiklerin yerel yönetim üzerindeki hassasiyetleri, il yönetimine ilişkin yasa, kararname ve diğer kuralların sık sık değişmesi sonucunu getirmiştir. Böylece dış kapitalist güçler Osmanlı İmparatorluğunu bölmede önemli bir mevzi elde etmişlerdir. Yabancıların Osmanlı ülkesinde toprak sahibi olmaları 1858, Deniz Ticaret Yasası 1864, Ticaret Muhakemeleri Nizamnamesi 1862 gibi dönüşümler ıslahatlar arasında sayılmaktadır. Ne var ki bunların kapitalizmin yasal gereksinmelerinin ürünü oldukları ortadadır. Eldeki bazı bilgilere göre Fransız Medeni Yasası'nın Osmanlı hukuk düzenine uyumlandırılmaları çabası, ulemanın karşı koyması ile sonuç vermemiş ama bu paralelde bazı değişikliklerin mecellede yapılması uğraşları kesintisiz devam etmiştir. 1876 Anayasa Hareketi'ne kadar yapılan bir dizi dönüşümün kısa öyküsü budur. Bu dönüşümler Osmanlı ekonomisi üzerinde tam bir hegemonya kurmuş olan Batı Avrupa ülkelerinin kapitalist gelişimine paralel olarak etkilerini daha da arttırmalarının doğal sonucu olarak kabul edilmelidir. Özellikle 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren tekelci aşamaya ulaşmış olan Batı Avrupa kapitalizmi, yapısı gereği emperyalist eylemlerini gerçekleştirme yönünde Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki baskısını arttırmıştır. Emperyalizmin ayrılmaz üç ögesi biçiminde niteleyebileceğimiz piyasa arama, yatırım alanı sağlama, ucuz ham madde elde etme hedefleri Osmanlıları Batı kapitalizminin odak noktalarından biri haline getirmiştir. 1870'ten sonra gelişen Alman kapitalizminin de devreye girmesi Osmanlılar üzerinde oynanan oyunun boyutlarını daha da genişletmiştir. Alman ve İngiliz kapitalizminin mücadele alanı haline gelen Osmanlı İmparatorluğu, bu iki güç arasındaki nispi dengeden yararlanarak bir süre yaşamayı başarmışsa da sonuçta emperyalizmin parçalayıcı ve yıkıcı pençelerine düşmüştür. Ekonomik ve yasal kurumlarıyla Osmanlı ülkesine giren kapitalizm, bu konuda etkin silah olarak kültürünü kullanmayı bilmiştir. Yani olguyu salt ekonomik ya da yasal çerçeveler açısından görmemek, kültürün de içerildiği bir bütünün işlevini doğru kestirmek gerekir. Özellikle Osmanlı aydını burjuva kültürünün etkisini en fazla hisseden grup olmuştur. Sanırım bugünümüze kadar da devam etmiştir. Kuşkusuz burjuva kültürünün sakıncaları kadar nimetleri de vardır. Özgürlük, ulus egemenliği kavramları bu kültürün doğal sonuçları olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle aydın kesimlerinin yaşamına girmiştir. 2. Osmanlı aydınının demokratik hak ve özgürlükler doğrultusundaki ilerici mücadelesi. Meşrutiyet düşüncesi Osmanlı aydınları tarafından 1860'lı yıllarda açıkça tartışılmaya başlandı. Gerçi 18. yüzyılın son çeyreğinden itibaren bazı Osmanlı devlet adamları Avrupa ülkelerindeki meşruti yönetime yönelik gelişmeleri görerek bu biçimdeki bir yönetimi Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden canlanabilmesi için gerekli koşul olarak nitelemeye başlamışlardır. Bazı tarihçiler Mustafa Reşit Paşa'nın 2. Mahmud'a meşrutiyet yönetimini övdüğünü ileri sürmektedirler. Bu konuda kanıtlayıcı belgelere sahip olmasak bile Osmanlı devlet adamlarının özellikle Tanzimat'tan sonra meşruti hükümdarlık fikrini benimsemeye başladıklarını söyleyebiliriz. Osmanlı genç aydınlarının Kırım Savaşı'ndan sonra bu düşünceye daha da yatkın oldukları bilinmektedir. Özellikle genç deniz ve kara subaylarının İngiliz ve Fransız meslektaşlarıyla Kırım'da aynı saflarda çarpışırken burjuva demokratik fikirleri tanıdıkları, bu düşüncelerin genç Osmanlı aydınları arasında yayıldığı kuşkusuzdur. Osmanlı asker sivil aydını Tanzimat'tan beri süregelen dönüşümlerin etkisiyle burjuva toplumlarına özgü liberal düşünceleri yakından tanımaya başlamıştı. Edebiyat alanındaki yenilikler bu düşünceleri daha da yaymaktaydı. Tüm bu nedenler Osmanlı İmparatorluğu'ndaki meşrutiyet hareketinin öncülüğünü yapma görevini doğal bir biçimde aydınlara bırakmaktaydı. Osmanlı İmparatorluğu'nun politik, ekonomik ve kültürel ilerlemesine yönelik çabaları içeren siyasal eylemlerin dayandığı ve bu eylemleri oluşturan ideolojik koşullar 1860'lı yılların başında ortaya çıkmaya başladı. İdeolojik koşulları oluşturan çekirdek, Tasvir-i Efkar gazetesi çevresinde gelişti. Bu gelişimde Türk düşün adamı Şinasi'nin yeri ve etkisi büyüktür. Şinasi, Yeni Osmanlılar Hareketi'ni başlatan kişidir. Yeni Osmanlılar Hareketi'ni pek çok akımlar etkilemiş olsa bile, hareketin fikirsel geleneklerinin temeli tek kişi tarafından atılmıştır. Yapıtlarıyla Türk aydınlarına 19. yüzyıl Avrupa'sının sosyal ve politik görüşlerini tanıtan şair Şinasi Efendi'dir.